Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. GPT-5.6 Sol, Cloud Fable 5'e 1 puan farkla yaklaşıyor, maliyeti ise 3 kat daha düşük. OpenAI'nin yeni amiral gemisi GPT-5.6 Sol, bağımsız değerlendirme platformu Artificial Analysis Intelligence indeksinde 59 puan alarak Cloud Fable 5'in yalnızca 1 puan gerisinde kaldı. Görev başına maliyeti 1,04 dolar olan Sol, Fable 5'e kıyasla 3'te 1 fiyata bu performansı sunuyor. Agentic Coding odaklı Coding Agent indekste ise Sol, OpenAI'nin Codex ortamında 80 puanla tüm rakiplerini geride bırakarak lider konuma yerleşti. Fiyat baskısı model ailesinin tamamına yayılıyor. Daha küçük Terra ve Luna varyantları, Sol'a göre sırasıyla %50 ve %20 daha ucuza sunuluyor. GPT-5.6 ilk kez cache write ücreti de getiriyor, cache okumalarında %90 indirim uygulanıyor. CEO Sam Altman'a göre Sol, agentic coding görevlerinde benzer performanslı modellere kıyasla %54 daha az output token harcıyor. Artificial Analysis, Sol'u intelligence ve output token açısından yeni bir Pareto sınırı tanımlayan model olarak nitelendirdi. OpenAI, ChatGPT Virk'ü GPT-5.6 ile lansmanladı. OpenAI, ChatGPT'ye entegre bir AI agent olan ChatGPT Virk'ü duyurdu, haftalık 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip Codex teknolojisi bu ajanın temelini oluşturuyor. Ajan, uygulamalar ve dosyalar genelinde bilgi toplayarak sheet, slide, döküman ve web uygulaması gibi hazır materyaller üretiyor, karmaşık projeleri saatlerce süren adımlara bölerek bağımsız biçimde tamamlıyor. ChatGPT Virk, bugün aynı zamanda kullanıma sunulan en yeni frontier model GPT-5.6 tarafından destekleniyor. Model, çok adımlı görevlerde akıl yürütme ve şablon tabanlı materyal oluşturma konularında güçlendirilmiş performans sunuyor. Başlangıçta bir kodlama ajanı olarak konumlanan Codex'i artık 1 milyondan fazla kişi yazılım geliştirme dışı iş süreçlerinde kullanıyor, bu da platformun hedef kitlesinin belirgin biçimde genişlediğini gösteriyor. GPT-5.6, Microsoft 365 Copilot'ta varsayılan model oldu. OpenAI, GPT-5.6'yı Microsoft 365 Copilot'un yeni tercih edilen modeli olarak duyurdu. Word, Excel, PowerPoint, Chat ve Cowork uygulamalarını doğrudan etkileyen bu güncellemeyle kullanıcılar, daha az prompt döngüsüyle daha kaliteli iş çıktısı üretebilecek. GPT-5.6, her token'dan daha fazla verim elde etmeyi ve maliyet etkinliğini artırmayı hedefliyor. Word'de belge taslakları daha az yinelemeyle şekillenirken, Excel'de veri analizinden içgörüye geçiş hızlanıyor. PowerPoint'te erken fikirleri cilalı sunumlara dönüştürme süreci kısalıyor, Cowork'te ise çok işlevli görevlerde manuel koordinasyon ihtiyacı azalacak. Microsoft Copilot and Agents Core Başkanı Nitin Agrawal güncellemeyi, kullanıcıların her gün kullandığı araçlarda AI ile daha etkin çalışmasını sağlayacak bir adım olarak nitelendirdi. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Google, AI ile oluşturulan reklamlara otomatik etiket ekledi. Google, yapay zeka araçlarıyla oluşturulan reklamlara yönelik yeni bir şeffaflık katmanı duyurdu. Kullanıcılar artık bir Google reklamındaki 3 nokta menüsüne dokunarak, bu reklam nasıl yapıldı, başlıklı bir bilgi paneline erişebilecek, bu panel, reklamda AI kullanılıp kullanılmadığını açıkça gösterecek. Reklam verenler Google'ın kendi üretici AI araçlarını kullandığında etiket otomatik eklenirken, harici araçlar için manuel bildirim kontrolü de sunuluyor. Google, AI içerik tespitinde kendi geliştirdiği ScientID dijital filigran teknolojisini ve C2PA metadata sinyallerini kullanacak. Etiketlerin gösterim biçimi ülkeye göre yerel düzenlemeler doğrultusunda şekillenecek, bazı pazarlarda etiket doğrudan reklamın üzerinde görünecek. O adım, marka iletişiminde AI kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte reklamlardaki şeffaflık baskısının arttığı bir dönemde sektörü doğrudan etkiliyor. Google Ads, AI ile oluşturulan reklamlara şeffaflık etiketi getiriyor. Google, Search, YouTube ve Discover'daki reklamlara "Bu reklam nasıl yapıldı?" bölümü ekliyor. Ad Center paneline 3 nokta menüsü veya bilgi ikonuyla erişilebilen bu bölüm, reklamın AI ile oluşturulup oluşturulmadığını gösteriyor. Google'ın kendi generative AI reklam araçlarıyla hazırlanan reklamlarda bu bildirim otomatik olarak ekleniyor. Başka araçlarla oluşturulan reklamlarda ise reklam verenler AI kullandıklarını manuel olarak belirtebiliyor. Yerel gerekliliklere bağlı olarak etiket doğrudan reklamın üzerinde de görünebiliyor. Bu adımlar, 2023'te seçim reklamları için getirilen sentetik içerik zorunluluğunu ve Scent ID gibi işaretleme teknolojilerini tamamlıyor. RAS raporu, mobil web display'de MFA oranı desktop'ın 4 katı. Integral Ad Science'ın 21. Media Quality Report'u, mobil web display'de MAD for Advertising, MFA oranının %2,0 ile desktop'taki %0,5-4 katına ulaştığını belgeledi. 300 milyarı aşkın günlük dijital etkileşimi kapsayan 2025 verilerine göre mobil web, açık web impressionlarının %45,1'ini oluştururken tüm MFA impressionlarının %71,9'unu üstlendi, suitability hatalarındaki payı ise %54,9 olarak ölçüldü. Rapor, display ve video formatlarını desktop, mobil web, connected TV ve sosyal ortamlar bazında ele alıyor, bölgesel ve sektör kırılımlarını da içeriyor. RAS'ın yeni CEO'su Lidiane Kaunz, ölçek satın almanın tek başına yeterli olmadığını, kazanan markaların doğrulanmış attention optimizasyonuna yöneldiğini belirtti. Mobil web'deki bu MFA yoğunlaşması, 2026 kampanya planlamalarında channel level brand safety kontrollerinin öncelik sırasını yeniden şekillendiriyor. Google, Merchant Distinct Structure Data'ya yeni kategori ve Sale Duration özellikleri ekledi. Google, Merchant Distinct Structure Data gereksinimlerinde önemli bir güncelleme yaptı ve 3 yeni özellik ekledi, bunların en dikkat çekeni Category Property. Zorunlu olmasa da önerilen bu özellik, merchantların ürünleri doğrudan markup içinde daha ayrıntılı sınıflandırmasına olanak tanıyor. Önceden yalnızca Merchant Center Feed'e güvenilirken artık web sayfasındaki Structure Data ile Google'ın kendi ürün taksonomisi arasındaki boşluk kapatılabiliyor. Category Property, düz metin ya da kategori kode nesnesi olarak kullanılabiliyor. Düz metin, mevcut Product Type Feed attribute'ü gibi çalışırken kategori kode, Google Product kategoriyi doğrudan markup içinde tanımlamaya yarıyor. Üçüncü yeni ek ise Sale Duration özelliği, indirim fiyatlarının ne kadar süreceğini Structured Data üzerinden belirtmenin standart yolunu sunuyor. Google Business Profile'da yeni hata, henüz hiç yorumunuz yok mesajı. Yüzlerce hatta binlerce yorumu olan işletme sahipleri, Google Business Profile panelinde henüz hiç yorumunuz yok mesajıyla karşılaşıyor. Google Product Expert Amiye Tomum'un, 916 yorumu bulunan bir listelemenin yorum ekranında 0 gösterdiğini LinkedIn'de paylaştı, gerçek listede rakamın değişmediğini de belirtti. Son birkaç saat içinde Google Business Profile forumlarında onlarca şikayet başlığı açıldı ve sayı artıyor. Hatanın tüm hesapları etkilemediği, yönetim altındaki profillerden yalnızca bir kısmında görüldüğü anlaşılıyor. Tomuna göre bu durum yakın tarihli bir hesap yeniden etkinleştirme süreciyle bağlantılı değil, sorun rastlantısal görünüyor. Google'ın foruma bildirimler iletildi, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Meta CTO'su AI gözlüklerinde yüz tanıma özelliğini doğruladı. Meta CTO'su Andrew Bosworth, şirketin AI gözlüklerine yüz tanıma özelliği eklemeyi değerlendirdiğini gazeteci Nicholas Thompson ile yaptığı röportajda doğruladı. Bosworth'un aktardığına göre bu özellik, görme engellilerin ve travmatik beyin hasarı geçiren gazilerin en sık dile getirdiği taleplerden birine yanıt veriyor, odadaki tanıdık kişileri sesli olarak bildirmek. Bosworth, söz konusu işlevin merkezi bir yüz veri tabanı kurmayı hedeflemediğini açıkladı, cihazın yalnızca kullanıcının önceden tanıdığı kişileri şifreli dijital isim etiketleri aracılığıyla tanımlayacağını belirtti. Yabancıların kimliğini tespit etme gibi bir amaç taşımayan bu yaklaşım, gizlilik kaygılarını en aza indirmeye yönelik tasarlanıyor. Meta'nın özelliği hangi koşullarda ve ne zaman hayata geçireceği henüz netlik kazanmadı. Instagram Plus, kullanıcı kontrolündeki algoritmalar ve episodic reels, pazarlamacılar ne bilmeli? Instagram, 3.99 ay fiyatlı Instagram Plus aboneliğini 4 yeni özellikle birlikte duyurdu. Story Spotlight, abone olan kullanıcının hikayesini takipçilerin liste başına taşıyor, Story Extend, hikayelerin görünür kalma süresini 48 saate çıkarıyor, Multiple Story Audiences ise izleyicileri segmentlere ayırarak kişiselleştirilmiş yayın imkanı sunuyor. Kişisel marka uzmanı Chelsea Pitts'e göre bu abonelik, topluluk etkileşimi güçlü personal brandler için anlamlı, ancak zaten 14 ay Meta Verified ödeyen creatorlar için ek maliyet birikmesi bir sorun oluşturuyor. Diğer dikkat çekici güncellemeler arasında kullanıcıların kendi Reels feed algoritmalarını kısmen kontrol edebildiği yeni bir özellik ve episodic Reels formatı öne çıkıyor. Episodic Reels, içerik üreticilerinin bölümlü seri yapısıyla daha uzun soluklu hikaye anlatımı kurmasına olanak tanıyacak. Pazarlamacılar için bu değişimlerin asıl önemi, platform içi keşfedilebilirliği ve kitle segmentasyonunu doğrudan etkileyen mekanizmaların artık kısmen kullanıcının elinde olması. AI marketin aslında tanıdık, SEO, içerik ve e-mail hala geçerli. AI, e-ticaret pazarlamasında yeni fırsatlar yaratıyor, ancak temel taktikler değişmiyor. SEO, sponsorlu içerik, e-mail marketing ve reklam gibi 4 geleneksel kanal, AI arama, sohbet tabanlı ürün keşfi ve agentic commerce döneminde de geçerliliğini koruyor. Google'ın Mayıs 2026'da yayınladığı Generative AI arama optimizasyon rehberi, geleneksel SEO sinyallerini büyük ölçüde tekrarlıyor. Fransız AI girişimi Smalk'ın Generative Engine Advertising olarak tanımladığı yaklaşım ise net yapı, özlü özetler ve crawlability gibi klasik SEO öğelerine dayanıyor. Sponsored Content, e-mail marketing ve reklamcılık da aynı şekilde AI ortamında yeni roller üstleniyor. Kanalların teknik yüzü dönüşse de altındaki pazarlama soruları değişmiyor, görünürlük, güven, müşteri ilişkileri ve karlı trafik. Bu tablo, AI araçlarına yatırım yaparken temel pazarlama disiplinini terk etmenin stratejik bir hata olacağını gösteriyor. Storefund, Castorama Finance ile ortaklık kurdu. E-ticaret finansman çözümleri sağlayıcısı Storefund, Fransız Kendin Yap, DEE Marketplace'i Castorama ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu işbirliğiyle Castorama Finance'daki satıcılar, mal sevkiyatının hemen ardından satış gelirlerine erişebilecek. Online marketplace'lerde satıcılar genellikle satış ile ödeme arasında 14 ile 60 günlük bir gecikme yaşıyor. Storefund'un Embedded Cash Flow çözümü bu boşluğu kapatıyor, şirket dünya genelinde 7 milyar dolara kadar avans sağlayabileceğini belirtiyor. 2018'de Londra'da kurulan ve Amazon, TikTok Shop, Backmarket dahil olmak üzere 60'tan fazla platformla entegre olan Storefund için bu ortaklık, Kingfisher bünyesindeki ilk lansman anlamına geliyor ve Fransa'daki konumunu güçlendiriyor. Büyüyen pazarlama ekipleri için Growth Experiment'in rehberi. HubSpot'un 2026 State of Marketing raporuna göre pazarlamacıların %73'ü bütçe ve ROI baskısıyla karşı karşıya, %83'ü ise liderliğin daha fazla içerik talep ettiğini söylüyor. Bu baskı ortamında Growth Experiment'in, yani Customer Journey boyunca fikir test etmeye dayanan yapısal yaklaşım, ekipler için kritik bir büyüme aracına dönüşüyor. Growth Experiment'in, mesajlaşma, teklif türü, zamanlama ve journey tasarımı gibi değişkenleri sistematik biçimde test ederek neyin işe yaradığını hızla öğrenmeyi ve bunu ölçekleyebilir bir sürece dönüştürmeyi hedefliyor. HubSpot Marketing Hub, ekiplerin A/B test çalıştırmasını, audience segmentation yapmasını ve tüm funnel genelinde sonuçları tek platformda ölçmesini sağlıyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi tekrar podcast'te görüşmek üzere.